Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Danışmanımız Hakkı Kurban, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Cihan Aydoğan. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis GU 1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez var. Bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Merhaba.
Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz ve gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Biraz sonra Ankara'da gündem bir hayli yoğun. Meclisteki o tempoyu Hakkı Kurban'dan öğreneceğiz. Daha sonrasında biliyorsunuz dünyanın ortasına bırakılmış bir bombayla neydi o? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı ve tabii ki bu Kudüs kararının sonuçlarını değerlendireceğiz Sayın Etyemez'le. Siyasi gelişmeleri ele alacağız programın ilerleyen süreleri içerisinde ama milletvekillerinin ajandasında hangi başlıklar öne çıkıyor?
Evet, senin de belirttiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul edeceğini açıklaması ve Büyükelçiliği buraya taşıma kararı ile birlikte hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hareketli dakikalar yaşandı dün. Ortak bir bildiriye imza attı 4 siyasi parti ve bu bildiri okundu. Birazdan detaylarını Sayın Etyemez'den alacağız. Şüphesiz Ankara'nın gündemi bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Bu akşam da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuyu değerlendirecek. Ortak bir ses oluşturma çabası var bu noktada. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da Türkiye'de toplama kararı aldı. Bu yönde bir çağrı yapıldı. Detaylarını birazdan konuşuruz. Evet. Rutin gündemine gelince mecliste dün Lokman Hekim Üniversitesi'nin kuruluşunu da içeren bazı kanunlarda değişiklik yapan bir düzenleme kabul edildi. Hakikaten farklı konuları içeren geniş kapsamlı bir düzenleme olduğunu belirtelim. Sporculara yapılan ücretlerden gelir vergisi kesintileri yapılıyordu. Bunların oranının geçerlilik süresi de 31 Aralık 2017'de doluyordu. Şimdi 31 Aralık 2019'a kadar bu süre uzatılmış olacak. Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ismi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştiriliyor. Bunun yanı sıra Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi kurulacak. Özellikle tıp konusundaki fakültelerin olduğu, sporla ilgili, mühendislikle ilgili birimlerin bulunduğu bir fakülte olacak bu da. Bunun yanı sıra Yunus Emre Vakfı'nın mütevelli heyet ve yönetim kurulunda bazı değişiklikler yapılıyor. Bunu içeren düzenlemeler var. Tüketici hakem heyetlerine başvuru için belirlenen parasal sınırlarda bazı değişiklikler yapıldı. Bunlarla ilgili kapsamlı değişiklikler kanun metnine yansıtıldı. Hakikaten geniş kapsamlı bir düzenlemeydi ve dünkü oturumda bu düzenleme kabul edilmiş oldu. Çölek Hastalığın Araştırma Komisyonu artık çalışmalarının son aşamasına geldi. 19 Aralık itibariyle çalışmalarını tamamlamış olacak ve rapor hazırlanıyor şu sıralarda. Dün son toplantılardan bir tanesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde onun da raporunu konuşuyor olacağız. Son olarak şu noktayı da hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtisas komisyonları var. O ihtisas komisyonlarına seçimler yapıldı ve bu anlamda 11 tane başkan tekrar görevine seçildi. 7 tanesi de değişmiş olduk ihtisas komisyonlarında. Bu detayı da aktaralım. Ayrıntıları birazdan Sayın Etyemez'de değerlendiririz.
Evet, hemen aslında tabii ki dünkü olayı hemen gündeme getirelim çünkü çok önemli. Şimdi dünya Suriye'deki kaosun sona ermesini ve Orta Doğu'da suların durulması için uluslararası camianın etkin adımlar atmasını bekliyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri bir karar aldı. Bölgede söndürülemeyen ateşe benzin dökmekte aslında bu aldığı karar. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinde Kudüs'e taşımaya karar verdi. Şimdi ABD'nin kararını siz nasıl yorumluyorsunuz Sayın Akkemez?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Tabii talihsiz bir karar olarak değerlendirmek istiyorum buradan. Çünkü biraz önce de ifade ettiniz. Gerçekten Orta Doğu yıllardır kan gölüne çevrilmiş bir çatışmaların ve insanların evini yurdunu terk ettiği, çocukların öldüğü, varil bombalarının atıldığı ve huzurun kaçtığı bir ortam ve hepimizin yüreğini yakan bir süreç yaşıyoruz Orta Doğu'da. Yanı başımızda komşumuz Suriye, 3 milyonun üzerinde insan ülkemizde misafir ediyoruz. Belki diğer ülkelerde de aynı şekilde insanlar oralarda sığınma durumunda, Avrupa'ya gitmeye çalışan insanlar ve denizde boğulan birçok hayatlar. Bunların hepsine baktığınız zaman Irak'taki yine Irak'ta Saddam'dan bu tarafa Amerika'nın oraya gelmesiyle demokrasinin ve huzurun geleceği beklentisi ama maalesef ondan bu tarafa ne huzur ne barış ne de insanların bir geleceğinden emin olabileceği bir ortamın oluşmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Filistin zaten geçmişi olan çok büyük bir yara Orta Doğu'da. Dolayısıyla böylesine bir ortamın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump tarafından böyle bir kararın açıklanması, Tel Aviv'den Büyükelçiliğini Kudüs'e getirme kararı gerçekten Orta Doğu'da yeni bir dönemin, yeni bir huzursuzluğun, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir bombanın Orta Doğu'nun kucağına atılması bir kaosa neden olacak bir sürece giriyoruz. Bu nedenle gerçekten dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk tepkimizi zaten daha önce Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımız grupta, AK Parti grubunda çok net bir şekilde böylesine bir kararın çıkabileceği sinyallerini arıyoruz. Kesinlikle Kudüs bizim kırmızı, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs ile ilgili alınacak kararın bütün Müslümanları ve dolayısıyla da bizi rahatsız edeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii bu ülkemiz açısından, siyaset açısından uluslararası yaşanan bir soruna karşı ortak tepki gösterme açısından da son derece önemli bir gelişmeydi. Dün 4 tane grubu bulunan siyasi partinin ortak bir deklarasyona imza atmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın tarafından okunarak herkes tarafından kabul edilmiş ve bu tepkiyi ortaya koymuş olması bu şu anlama geliyor ki zaten metinde de bu ifade var. 80 milyonun ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 80 milyonun temsilcisi burada. Evet. Tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bunun içerisinde katarsanız ve bölgedeki ülkeleri de yakından komşuluk ilişkileriyle bakarsanız son derece büyük bir kitlenin, insanların temsilcisi olarak bir tepkiyi ortaya koymaları son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda gerçekten bütün siyasi partilere teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü siyasette bunu özlediğimiz bir durum. Yani ulusal birlikte olabilmek. Yani bunu daha önce 15 Temmuz'dan sonra Yeni Kapı ruhunda bir birliktelik görmüştük. Aslında bütün siyasi partilerin içerisinde herkesin aslında bunu özlediği bir durum ama siyasetin kendi doğası içerisindeki yaşadığımız bir takım süreçler maalesef bu tür ortamları, bu tür birliktelikleri birazcık öteliyor, evet, kenara bakıyor. Onun için bu anlamda yani bu deklarasyonu son derece önemli buluyorum. Şimdi bakın Kudüs şey anlamında da bir farklı dinlerin birlikte yaşadığı yani o Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için ilk kıble olarak görülmesi, caminin, mescidin olması, diğer dinlerin de oradaki kendilerini buluyor olması, onlar için de anlamlı olması, burada bir birlikte yaşama becerisinin geliştiği, birlikte olabilme, anlaşabilme becerisinin çok güzel bir örneğini oluşturabilecek bir yer Kudüs aslında. Bu dünyaya da örnek teşkil edecek ve dünyadaki barışı da katkı sunacak bir yer. O nedenle Kudüs'e bakarken, Kudüs'le ilgili bir karar alırken, Kudüs'ü değerlendirirken bu çerçevede değerlendirmek lazım. Nihayetinde Hristiyan din adamlarının da bir açıklaması var. Yani bu alınan kararın bizim buradaki birlikte yaşama huzurumuzu kaçıracak bir açıklama olduğunu, karar olduğunu onlar da çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Diğer taraftan aslında İsrail'in şöyle geçmişine baktığınız zaman ben gelirken notlarıma baktım. 9 Aralık 1917'de Osmanlı sınırları içerisinde İngiliz orduları tarafından işgal olarak ifade edeyim. Yani alınmış. Şimdi, o günden bugüne burada bir süreç yaşanıyor. Orada bir İsrail devletinin kurulması ve oradaki gerçek sahiplerinin yani bu onların işgalinden önce de aynı şekilde bütün dinlerin birlikte yaşadığı bir yer aslında. Şimdi bu orada o günden bugüne yaşanan süreç ve orada yaşayanların elindeki toprakların alınması, yeni yerleşim yerlerinin açılması ve sürekli bir çatışma hali Orta Doğu'yu sürekli burada huzursuz ediyor. Tabii bu anlamda orayla ilgili söylenecek sözde, atılacak adımda, alınacak kararda dikkatli olmak gerekiyor. Aslında uluslararası işbirliğini de gerektiriyor. Orasıyla ilgili alınacak
zaten
karar.
Zaten Birleşmiş Milletler kararı var.
Elbette
ilgili,
ki evet. Şimdi bakın Birleşmiş Milletler'in kararı bütün milletlerin ortak alabilecekleri bir zemini. Yani uluslararası bir örgüt. Bütün uluslararası örgütlerde uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesini gerektiren bir yapıdır bu. Ona fırsat oluşturur. Zaten Birleşmiş Milletler de bu anlamda oluşturulmuştur. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu savaşların dünyaya getirmiş olduğu yıkımı, ülkelerin ve milletlerin arasındaki ilişkileri bir hukuka bağlama ve bir ilişkiye, bir düzene bağlama amacıyla oluşturulmuş bir yapıyı aslında bugün görüyoruz ki Amerika çok ciddi bir şekilde şeyi deliyor.
Her türlü
bozuyor. O uluslararası bir örgütü Birleşmiş Milletler'in yani barış, huzur, düzen, ilişkileri düzenleme amacıyla kurulmuş bir örgütün işlemez hale getiriyor. Yani Cumhurbaşkanımız da sık sık dile getirdiği dünya beşten büyüktür ifadesi aslında neye yönelikti? Oradaki beşli karar alma mekanizması var. Bunlar veto etti. Bunlardan herhangi birisi veto ettiği takdirde o karar geçerli olmuyordu. Biz bunu sorgularken bugün Birleşmiş Milletleri sorgular duruma getirildi. Bu gerçekten insanlık adına son derece rahatsız edici. Bakın Amerika Birleşik Devletleri sadece Filistin konusunda, Kudüs konusunda Birleşmiş Milletleri devre dışı, sadece devre dışı bıraktığı bir konu bu değil. Bakın İran konusunda da, ticaret konusunda, İran'la olan ticaret konusunda da aynı. Yani İran eğer sorgulanacaksa, eğer uluslararası hukuka ters bir durum varsa, uluslararası ülkeler arasındaki ilişkilerde bir insanlığı rahatsız edecek, insanlığa suç teşkil edecek bir durum varsa, Birleşmiş Milletleri tarafından karar alırsın, uygularsınız. Buna uymayanlara da ondan sonra hesabını sorarsınız. Ama Amerika Birleşik Devletleri ilginçtir. Aynı İran konusunda da tek başına ambargo uyguluyor ve herkesin buna bu ambargoyu uygulamasını istiyor. Sonra da uygulamayanlarla
olmadık davalar açıyor
ya başka bir şey. Evet. Yani işin esasını bozarsanız bir defa buradan bakmak gerekiyor olaya. Uluslararası ilişkileri çıkmaza sokarsınız. O zaman bu çıkmaz. Bugün başka bir bölgeyi yakıyor olabilir ama yarın gelir sizi de yakar.
Evet.
Yani bu o zaman yani Orta Doğu'daki ölen insanların bakın çok net ifade etmek gerekiyor. Orta Doğu'daki ölen insanların onların kanının akmasında bütün insanlık aslında sorumludur. Dünyanın neresinde olursa olsun yani eğer bir insan herhangi bir ülkede insanların kendi sorumluluklarının yerine getirilmediği için ölüyorsa ve biz onlara sahip çıkamıyorsak mazlumlara, mağdurlara hepimiz sorumluyuz.
Peki bu sorumluluğu diğer ülkeler ne ölçüde hissediyor efendim? Çünkü baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gündür üst üste açıklamalarla diplomasi trafiğiyle bu süreci yönlendiriyor. Sayın Başbakan'ın açıklamaları oldu. Sayın CHP ve MHP genel başkanları tepkilerini dile getirdi. Peki İslam coğrafyası, Arap Birliği gibi teşkilatlar ne ölçüde seslerini yükseltiyorlar? Yeterli bir ses yükseltişi var mı onlar?
İşte burada sorgulanması gereken, biraz önce de ifade ettiğim şey, yani akan kanda bütün insanlık sorumlu. Daha çok kim sorumlu? Aslında gücü yetebilen, bunu durdurabilecek bir güçte olanlar asıl sorumlu. Yani
ama onlar göre, zaten bunu bu duruma işte, getiriyor. Yani işte, asıl mesele orada.
Ama galiba şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Artık ülkeler yani o Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın vermiş olduğu acıları kendileri unuttular. Evet. O acıları unutan bu ülkeler kendileri refah içerisinde yaşıyor olabilirler. Kendileri kendi ülkesi sınırları içerisinde, huzur içerisinde yaşıyor olabilirler ama eğer bu huzurunu ve kalkınmasını artık dışarıda başkalarının kaybetmesi üzerine kurgulamışlarsa, işte ondan dolayı da görmüyorlar bu mağduriyetleri. Evet. Bu kazanç üzerine, yani menfaat üzerine kurulmuş bir dünya ilişkileri, uluslararası ilişkiler noktasına gidiyoruz. Bu da insanlık adına çok korkunç bir şey. Zaten İkinci Dünya Savaşı da böyle çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri de böyledir. Yani ülkeler kendi çıkarlarını, kendi menfaatlerini geliştirme adına başka ülkelerin kaybı üzerine kurguluyorsa ilişkilerini, o zaman işte sorun burada başlıyor.
Peki Sayın Akgemez, şimdi hani Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü bu şekilde söylemesi, anlatması... ve bizim işte İsrail'in başkentidir dedi sonrasında da zaten. Önce elçiliği taşıyacağım dedi. Akabinde de bunu söyledim. Zamanlama olarak siz bu konuları ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir durum oluşmaya başlamıştı. Yavaş yavaş işte Türkiye, Rusya, İran, Suriye, bütün bunlar bir Orta Doğu'da barış ortamını yaratma çabası içerisindeydi ve hatta çoğu zaman da şöyle denmişti: Amerika Orta Doğu'da yenilgiye uğradı. Bunu net bir şekilde gördüğü için mi böyle bir atakta bulundu, evet, Amerika?
Şimdi elbette ki yani
benim ilk aklıma
Orta Doğu'daki yapı aslında Amerika Birleşik Devletleri, ta Irak'ta dahil, Suriye, o süreç içerisindeki yapmak istediği bir, kafasında bir plan var aslında. Orta Doğu'daki haritayı yeniden değiştirmek ve kendi istediği gibi bir yapılanmayı, yani daha ileri düzeyde bir yorum yaparsak, kurulmuş olan İsrail Devleti'nin önünde durabilecek bir yapı istemiyor. Ya bunun burada İsrail'in de burada payı var.
Bunu zaten zaman, evet, zaman dile de getiriyordu.
Evet, yani
lobilerinde şüphesiz.
Tabii kesinlikle. Şey istemiyor, önünde duracak. Yani bunu açıkça ifade edelim. İsrail'in bir ideali var. Yani bir dininden, inançlarından gelen arzu mev'ud toprakları, vaat edilmiş topraklar. Evet. Bu zaten gelip orada toprak almaları da, yani devletin kurulmasından önce İsrail halkının oraya gelip yerleşme biçimi de, sonra devlet kurulması da, sonra hiçbir hukuk tanımadan insanların topraklarını işgal ederek kendilerine yerleşim yeri açmaları ve insanları yerinden yurdundan etmeleri de, bu süreç içerisine baktığınız zaman zaten böylesine bir idealinin olduğu, bu idealini gerçekleştirmek için de bütün süreçleri kullandığı çok net ortaya çıkıyor. Yani Orta Doğu'da bakın mesela Amerika Birleşik Devletleri İran'la sürekli kavga eder bir durumda, değil mi? Görünürde ambargo uygular durumda ama arka planda bakıyorsunuz ki ilişkilerini çok böyle göründüğü gibi kötü değil ilişkileri. Yeri geldiği zaman İran'la işte şeyde, Irak'ta anlaşabiliyor. Yeri geldiği zaman ortak hedeflerde sonuçta İran'ın işine gelen ve Amerika'nın işine gelen bir noktaya getirebiliyor.
Çıkarları
söz konusu oluyor. Dolayısıyla zemini İsrail'in önünü açabilecek, yani sorunlu, kendi aralarında bu bölgedeki ülkelerin kendi aralarında sorunlu, İsrail'e karşı daha zayıf konuma düşmüş bir yapıyı öngörüyor. Aslında bakın, bizim en çok rahatsız olduğumuz şeylerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz süreçte yanı başımızda Özellikle bu Kuzey Irak'taki bu devlet yapılanma girişimi de bunun bir parçası. Yani İsrail'in çok açık bir şekilde destekliyor olması, orada kurulacak bir Kürdistan devletinin bölgeye ne derece bir çatışmanın kaynağını oluşturacağını çok iyi görüyorlar. Adam ilk önce kalktı Barzani'ye ve orada bir bağımsızlık ilan edilmesine destek verdi İsrail. Niye destek veriyor? Çok mu seviyor oradaki Kürtlerin arasında çok mu muhabbeti var? Yok. Ama ne var? Onların orada bir çatışma oluşturabilecek bir yapının kurulması, var olan haritayı değiştirecek bir yapının kurulması İsrail'in işine geliyor.
Zaten onun için İsrail'de bakın, hani oradaki yapıyı değiştirmek üzere kurulmuş bir
tabii nedeni de tabii
ülke yani hani Amerika'nın eliyle kurulmuş bir yer sonuç itibariyle.
PYD'ye Amerika'nın bu derece destek vermesinin nedeni de bu. Ya burada PKK, bakın tabii yani şimdi bu bütün DAEŞ'lik aslında kurulması arka planda bugün onu görüyoruz bakın. İlk başta çok farklı düşündü insanlar yorumladı ama sonuçları itibariyle aslında işin sonuçlarına bakmak gerekiyor. Yaşanan olaylarda sonuçları kimin işine yarıyorsa bilin ki bunun müsebbibi o sonuçları yarayan kesimlerdir. Şimdi yani burada sonucu itibariyle onların işine yarıyor.
Peki ne olacak bu durum? Yani Kudüs'ün gerçekten de...
Tabii şöyle de bir yani risk var şimdi.
Bu şekilde
Hamas intifada çağrısı yaptı. Evet. 3 günlük öfke ilan etti.
Evet.
Bunun karşılığında tabii ki zaten o bölgede kan, gözyaşı hep vardı. Ama bu şiddetin daha da artmasını beraberinde getirebilecek bir adım. Belki de bunu görerek ve bilerek de bu kararlar alındı. Evet. Bilmemelerine imkan
yok. Zaten bakanlarının açıklamaları da öyle. Yani bu açıklamaları çok... şeyi intifadanın veyahut da diğer açıklamaları çok da umursamıyorlar. Bir tek hedef gösterdikleri yer var, orada da Cumhurbaşkanımız. Onu da engel olarak görüyorlar. Ya birazcık şunu da görmemiz gerekiyor. Bu bölgedeki yaşayan halklar açısından da biz kendi kendimize kendimizi yönetme, hani bir demokrasiyi tanımlarız ya, kendi kendimizi yönetme becerisi, şöyle ilkokul kitaplarımızı hatırlayın okuduğumuz şeyleri, şeyi tanımlarken kendi kendini yönetme becerisini geliştirmesi gerekiyor. Bakın bunun tek çözümü var. Orta Doğu halklarının kendi iradesini kendi eline almalı ve buradaki halkların, devletlerin, ülkelerin sınırları içerisinde birbirine işbirliği yapacak, birbirine destek olacak, birbirine iyi geçinecek bir zemini oluşturmamız
yani
gerekiyor.
Yani iç çatışmanın tabii olmaması ki, gerekiyor.
Kesinlikle bir defa iç çatışmayı ortadan kaldırmadığınız sürece, çünkü geliyor adamlar işbirliği yapabilecek yapılar buluyor burada, bu bölgede.
Evet.
Ve o yapıları işte kullanarak kendi arasında çatışma oluşturuyor. Öbür taraftan da bu kararlarını alıyor. Şimdi bakıyor Amerika Birleşik Devletleri, bu yani önceden vaat edilmiş, söz verilmiş bir şey. Birazcık hani iç siyasete malzeme olarak da kullanılıyor deniyor ama yani Trump'ın kendi özgür iradesiyle karar verdiğine inanmıyorum ben.
Evet. Bu sıklıkla konuşulan bir şey.
Çünkü zaten ya bugüne kadarki yaşanan şey, Cumhurbaşkanımız da aslında şeyde ifade etti bunu. Grup konuşmasında Amerika'da bizim 28 Şubat sürecine benzer bir süreç yaşanıyor bugün. Bu demektir şu var. Siyasi iradeyle devlet, içerideki devlet aklının bir noktada buluşmadığının bir göstergesi. Yani bu kadar ticari ortamdan gelmiş ticaretle iş adamı, bu kadar böyle serbest konuşan ve özgür konuşan bir yapı bu derece böylesine tehlikeli bir karar alma cesaretini gösteriyor olması insanın aklını sorguluyor burada. Yani mesela çok tweetlerde, sosyal medyada görürsünüz ya, acaba sarhoş muydu Trump şeklinde yorumlar da yapılıyor. Yani insanlık adına yanlış bir durum.
Yani çünkü
bir tabii bir şeye dönüştürülüyor, dönüşecek. Yani bu buradaki bütün dinlerin hassasiyeti var.
Hatta şöyle bir şey de olmuştu. Yani Filistin bu açıklamanın hemen ardından Filistin'de bulunan sağ ve sol partiler birlikte hareket etme kararı aldı.
Değil mi?
Ya bu çok güzel bir şey aslında. Yani belki de hani Her şerde bir hayır var hikayesi. Evet. Hakikaten bu yani çok önemli bir şey.
Tabii uluslararası camianın yani, da bu noktada sesini daha fazla yükseltmesi, İslam dünyasının bu anlamda ortak hareket etmesi evet. gerekiyor ki 13 Aralık'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep evet. Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul'da toplanacak. Oradan çıkacak kararlar şüphesiz çok önem taşıyor. Tabii dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bildirisinde dikkat çekici cümleler vardı. Onlardan birini sanıyorum hatırlatmak geleceğe ilişkin çok önemli bir ışık tutacaktır. Evet. Orada deniyor ki İsrail ve Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, tarihi ve manevi haklara riayet eden bir barış gerçekleşmeden insanlığın huzur ve selamete ulaşması mümkün değildir deniliyor. Evet. Hakikaten orada iki devletli yapıyı bir şekilde oluşturacak, Kudüs'teki o üç dinin ortak hassasiyetlerini gözetecek adımlar atmaya ihtiyaç var. Bu noktada Amerika'nın biraz daha sağduyulu hareket etmesi, bölgenin gerçeklerini göz ardı etmeden bu kararlarını vermesi de çok büyük önem taşıyor. Bunu da altını çizmek gerekiyor.
Evet. Şunu ifade edelim. Aslında dünya için Kudüs veya İsrail-Filistin ilişkisi çok önemli bir model oluşturabilecek bir örnek yapı oluşturulabilir. Yani bütün dinlerin birlikte yaşayabileceği bir ülke, ortak bir devlet, bir arada da yaşayabileceği, aynen Kudüs'te olduğu gibi, Mescid-i Aksa'da olduğu gibi bütün dinlerin ibadet
zaten
yerlerinin olduğu.
Zaten yaşanılıyordu.
Evet, hani yaşanılıyordu.
Zaten yaşanılıyordu.
Bunu hani, işte devlet şey, örgütü evet. Karşılıklı sözleşme yapılarak, bir anayasa oluşturarak birlikte yaşama becerisini geliştirebilecek çok güzel model olabilir. Bunu aslında ileri ülkeler, yani Amerika gibi, Avrupa Birliği gibi, Türkiye gibi, bölgede Rusya gibi söz sahibi olan ülkelerin ortak çabası bu olmalı. Ama maalesef Amerika bu birlikteliği bırakın çatışmayı derinleştirecek bir adım atıyor. Ve kendi başına adım atıyor. Yani Birleşmiş Milletler'i de devreden dışı bırakıyor. Mesela Cumhurbaşkanımızın o gün ilk tepkisini yapılacak ilk adımın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayacağız ve orada bu konuyu konuşacağız demesi. Bakın 47 ülke var sanıyorum o İslam İşbirliği Teşkilatı'nda. Bu şu demek ya, biz kendi başımıza değil, bakın bu bölgeden etkilenecek ülkelerle birlikte oturup bununla ilgili ne yapacağımıza karar vereceğiz diyor. Bu uluslararası siyaset açısından, dünyadaki barış açısından da son derece önemli. Örgütlü bir yapının üzerinden bu müzakereleri, bu tepkileri, bu sorgulamaları yapıyor olmak bir şey açısından da, uluslararası siyaset açısından da kazanımdır.
Yani bizi Cumhurbaşkanımızın, bize bırakmıyorlar aslında. Bize bırakmıyorlar. Yani Orta Doğu'yu Orta Doğu'ya bırakmadıkları için aslında.
Evet, sorun burada tabii.
Hiçbir zaman
tabii bu noktada o ülkelerin Filistin'i de devlet olarak tanımaları önem taşıyor sanıyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler gündemine Türkiye getirdiğinde ne yazık ki bazı ülkeler Filistin'i devlet olarak tanımanın gerisinde durdular. Aynı şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerli. Biraz ikiyüzlü bir tavır da var.
O da şundan kaynaklanıyor. Onu da iyi görmek lazım. Arka planı hiçbirisi aslında özgür değil. Evet. Hiçbirisi aslında sonuç bir şekilde oraya geliyor. Arka planda bir yerlere ekonomik anlamda, uluslararası ilişkiler anlamında bir bağımlılıklarının olduğunu gösteriyor. Yani o zaman şunu ifade etmek lazım. Ya bu coğrafyada yaşayan ülkeler gerçek bağımsızlığını kazanmalı. Yani kendi iradelerini ortaya koymalı.
Bu da kendi iradeleriyle olabilecek bir şey. Yani hiçbir zaman provoke olmamaları gerekiyor.
Hiç kimse size özgürlüğünüzü bağışlamaz. Siz alırsınız. Biraz sendikacılığımdan ifade edeyim. Hiçbir hak verilmez, alınır mantığında. Zaten verenler verdik der, alanlar da aldık der. Bu böyledir. Ama durup dururken kimse ya gel sana şu hakkını vereyim demez. Çok nadirdir yani. Çok şey olur. Onun için tabii bu ülkelerde bir defa ülke olmanın, bağımsız devlet olmanın, millet olmanın gereğini işte burada yapmalı. Şöyle bakıyorum ben, destek açıklayamayan, burada tepkisini ortaya koyamayan ülkeler aslında koyması gereken ülkeler. Hani diyoruz
en
ya,
büyük sıkıntı
ya Avrupa'dan geliyor, Fransa'dan geliyor tepki. Avrupa Birliği biraz daha çok yumuşak bir şekilde açıklama yapıyor ama Orta Doğu ülkelerinden aynı tepkiyi göremiyorsunuz. Şaşırıyoruz. Neden şaşırıyoruz? Ya aslında bu ülkeler bu desteği vermeliydi. Evet. Vermesi gerekir. Ne yapıyorlar? Çünkü bu Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin her birisini ilgilendiren bir merkez burası Kudüs. Ya bu statüyü, Kudüs'ü insanlık adına korumak gerekiyor. Yani burada bütün dinlerin birlikte yaşadığı ve bakın bu kadar insanın önemsediği bir şehir. Bu şehri aslında dünya el birliğiyle kalkındırmalı, büyütmeli, huzur içerisinde getirmeli. Yani
bütün dinlerin o, birleştiği
yer. O evet. Aslında o sınırlar içerisine girdi mi insanlar kendilerini her şeyden bağımsız hissetmeli. Aslında dünya için çok güzel bir ortam. Evet.
Son 5-6 dakikamız kaldı aslında. Evet. Siyasete girecektik ama Kudüs evet. Gerçekten evet. Çok önemli
kesinlikle
bir konu.
Kesinlikle diliyoruz. Şimdi evet. Birinci Dünya Savaşı 1918'de sona ermişti. Önümüzdeki evet. Yıl 100. yıl dönümü diliyoruz. Evet. Yeni bir savaşın başlangıcına yol açmaz bu gelişmeler. Evet. Böyle diyerek bitirelim ve biraz iç siyasete dönelim.
Evet. Evet. Ama evet. Son 5 dakikamız var.
Evet. Evet. Efendim şöyle soralım o zaman. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı iddiaları gündeme geldi. Siz de parlamentoda bunları yakından takip ediyorsunuz. Nasıl yorumladınız o iddiaları?
Şimdi şunu ne söyleyeyim. CHP çok kötü bir siyaset yapıyor. CHP çok kötü bir ana muhalefet partisi konumunda. Şunun için onun nedenini söyleyeyim, belki zamanımız da dar ama burası çok önemli. Şimdi biraz önce de söyledik. Bak yeri geldiği zaman uluslararası ilişkilerde ulusal menfaatimizi de düşünün. İnsanlık adına da ortak deklarasyon yayınlıyor, ortak imza atıyoruz. Şimdi ana muhalefet partisinden aslında beklenen budur. Bütün dünyada böyledir. Ülke açısından da ana muhalefet partisinin yapıcı tavrı da son derece önemlidir. Ama onun görevi elbette ki hükümeti eleştirmek, elbette ki hükümetin yanlışlarını söylemek, yanlışlarını mecliste, hükümet yasama çalışmalarında ortaya koymak ve bunu en iyisini yaptırmak için çaba sarf etmek, denetlemek görevi. Ama ana muhalefet partisi bu görevlerini yerine getiremiyor. Türk siyaseti açısından bu kayıp ve bu tür yalanlar diyeyim, çünkü birçok yalanlarını da ben de bizzat şahit olduğum şeyler var. Bunların üzerinden siyaset yapması ülke siyaseti açısından da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da çok büyük bir kayıp. Ana muhalefet partisi güçlü olursa aslında hükümette iyi denetler, iyi çalıştırır. Ülke açısından da çok önemli şeyler gündeme getirilir. Ama bundan bir defa yoksunuz biz. İkincisi Kılıçdaroğlu'na mahsus, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında böylesine bir liderin olması ve yalan üzerine bir takım söylemleri geliştirmesi. Bakın bu İran'la ticari ilişkilerde ciddi bir şekilde Amerika'nın bir operasyonu var. Bu açık. Yani kendi içimizde evet bunu konuşalım ama yani varsa yanlışlık, yolsuzluk varsa da bunu konuşalım. Ama burada bir operasyon var. Uluslararası bir operasyon ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışılıyor. Bakın bugün geldik. Bunlar bugün anlaşılıyor aslında. Yani o gün 17-25 Aralık'taki o cemaatin, FETÖ'nün yapmış olduğu operasyon bugün 15 Temmuz'daki devleti yıkmaya dönük teşebbüsü o günkü bir operasyon olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Daha da ileriye götürelim. Bugün Amerika'nın tutumu, bir taraftan PYD'yi güçlendirmesi, bir taraftan bakın nereyle ticari ilişkimiz iyiyse orayla uğraşıyor. Katar'la uğraşıyor. Bilmem Almanya ile Hollanda ile ilişkilerimizi bozuyor. Türkiye'yi ekonomik anlamda da bir köşeye sıkıştırıp, uluslararası ilişkilerde de bir köşeye sıkıştırıp kabuğunun dışına çıkmayı istemiyor. Şimdi bu kompası iyi görmek gerekiyor. Bunu görelim. Bunlara karşı, bunları içimize, biraz önce dedik ya, yani bağımsız olalım, başkaları bizim işimize karışmasın, başkaları bizi yönetmesin, biz kendi kendimizi yönetelim, gerçek bağımsız ülke olduğumuzu gösterelim, içeride sorgulayacağımız, birbirimizi eleştireceğimiz mutlaka vardır. Yani kimse bundan kaçmaz, kaçmaması da gerekir ülke açısından baktığın zaman. Onun için şimdi tam bu mücadeleler verilirken bakın, biraz önce söyledim. Birleşmiş Milletleri devre dışı bırakmış. Kendisi karar almış İran'a. Ambargo uyguluyor. Benim de kadim kaç yıllık komşum, ben komşularımla ticaret yapamadığım zaman, bakın bunu yaptılar zaten. Irak'la bozuldu. Suriye ile bozuluyor. Bilmem neyle bozuluyor.
Katar'la bozuluyor.
Katar'la bozuyor. Yani ticari ilişkilerin neresiyle varsa bozuluyor. Ya ben kapı komşumla ticaret yapamazsam kiminle yapacağım? Önce bununla yapacağım elbette ki.
Tabii
bakın ta 1636'larda arada Kasteşir'in anlaşmasına baktığınız zaman, yanlış söylemiş olmayayım. Evet, bu tarihte yapılmış bir sınır anlaşması o günden bugüne devam ediyor bakın. bir huzur var aslında arada ilişkilerde. Bundan niye rahatsızlık duyuluyor? Ben ticari ilişkilerimi yapacağım. Ben gaz alıyorum, ya petrol alıyorum. Ben de bunu başka bir yerden alma. Bakın İran'dan aldığımız şeyleri yerine tekamül ettirebileceğimiz bir şey yok. Gelir kaynağı veyahut da kendi içeriden teminin yok. Ben onu ondan mecbur alacağım. Ama o ilişkilerini de sekteye uğratıyor. Seni bir köşeye sıkıştırma noktasına getiriyor. Ekonomini bozmaya çalışıyor. Bunu görmesi gerekiyor içerideki muhalefet. Sonra ya bunlarla mücadele ederken getirip başka bir takım yalan yanlış düzmece belgelerle siyaset yapılması, yalan söylenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasını talep etmesi, yargıya intikal etmiş. Yargıda konuşulur bunlar. Yargı kararını verir. Sen de gidersin yargıya başvurursun. Belgelerini sunarsın. Ama düzmece belgelerle değil. Şimdi bakın, dün müydü? Önceki gün kadın zirvesi diye bir programda konuştu. Çok kadın açık hakları kadın hakları gününde çok net bir şekilde bir yalanını benim ilçemle ilgili tespit ettik. Ayaz bebeğin soğuktan donduğunu ifade etti. Bilmiyorum dinlediniz mi? Evet. 2013'te yaşanmış bir hadise benim ilçemde Ereğli'de. Bu mevsimlik işçi gelir oraya Adana'dan ve Mersin'den. O şartlarda havuç, mor havuç var bizde. Bu şalgam suyunun havucu bizim evet. Ereğli'de üretilir. Buradan da tescilleri belirtelim. İnşallah bir daha gelişimizde size de şalgam suyu getirelim Ereğli'nin üretiminde. Ereğli'de üretilir. Bakın Ereğli'ye mahsustur o mor havucu. Üretimi orada tescilidir.
O da lezzetlidir yani.
Kesinlikle. Güzeldir. Orada çalışmak üzere bakın gelmiş. Eşi askere gitmiş. Zaten onların o çalışma şartları göçer olduğu için Ereğli'ye kayıtlı olmadığı, kaymakamlıkla ilişkisi yok, yardıma falan. Ama çocuğun raporunu da inceledim ben hemen o gün açıklandığı söylenince. Raporunu da hem doktor raporunu hem adli raporu hem ilçe aile sağlık ilçe müdürü bunların hepsiyle görüştüm. Her şey ortada, normal bir ölümle gerçekleşmiş bir işi kürsüden 2013'te yaşanmış bir hadiseyi çıktı kadınların. Gününde ayaz bebek soğuktan dondu. Sonra kaymakama da sordum ben. Gittik dedi, sobası da yanıyor. Kömür verelim, kabul etmedi. Bize hiç müracaat etmemiş, böyle bir talepte de bulunmamış. Onun üzerinden siyaset yapıyor. Yani mantık yakaladığı yerde kim nasıl bir belge sunuyorsa araştırmadan bunu böyle ortaya konması şey açısından, ülke açısından da ana muhalefet lideri açısından da yani arkası boş çıkan söylemler ana muhalefeti de zayıf düşürüyor. Sıkıntı
Türkiye'de
bu. Türkiye'de de
zayıf düşürüyor. Son bir dakikamız var.
Birlikte bakın, birlikte güç gösterip dışarıya karşı kenetlenip içeride birbirimizi sorgulayalım. Bunda bir sıkıntı yok. Yanlış varsa, eksik varsa ama yalan değil de doğru belgeler, doğru bilgiler üzerinde yürümemiz gerekiyor. Ama ya Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun mantığıyla evet. Her şeyi meşru kılmak
şimdi efendim,
Türk siyaseti açısından yanlış bir şey.
Size evet. Çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız basın açıklaması yapıyor. Bağlanacağız. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için sağolunuz. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez bizlerle birlikteydi. Ve gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Meclis gündemi.